Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 9.
9 numarada gençten, saz benizli, gölge gibi bir adam oturuyor. Görseniz bu adamı seversiniz. Ben onu sabahleyin havlusu omzunda tıraş olmak için hamam odasına giderken görürdüm. Dudaklarında tatlı bir gülümseme. Duvara çekilir, size yol verir, sessizce odasına girer. Ben onu bir mektep hocası sanıyordum. Bir gün Ayaşçı'dan sordum. Bizim hoca nerede? Görünmüyor dedim. Hangi hoca dedi. 9 numarada oturan. O hoca değil, hukuk reisidir. Ya ben onu hoca sanıyordum. E şimdi nerede? Bir eve taşındı, çocukları gelecekmiş. Yazık, tanışmalıydık. Epey zaman sonra bir başka yerde bir hukuk reisiyle tanıştım. Bu adamın yüzü beni aldatmamış, bütün onunla konuşanların, işi olanların sevdikleri, saydıkları bir insandır. Adam oğlunun adalet yapmak, hakkı hak etmek istemesi gibi karışık, dolaşık bir iş ancak böyle insanların elinde olursa iyi ve manalı olabilir. Reisin bıraktığı oda bir zaman boş kaldı. Sonra Hasan Bey birini getirdi koydu. Hüseyin Bey adında kısa boylu, iri, uzun, kumral bıyıklı, gözlüklü, lacivert giyimli bir adam. Onu Hasan Bey'in odasında gördüm. Hasan Bey sandalyede oturmuş, bu adam da Hasan Bey'in karyolasının ayak ucuna ilişmiş. O söylüyor, Hasan Bey de dinliyordu. Beni görünce bu yabancı adam ayağa kalktı. Ben yüzüne iyice baktım. Tanıdığım bir kimse değil. Taktığı gözlüğün camları o kadar kalın ki kırılmış bir billur bardağın dibine benziyor. Bu camlar arkasında onun gözleri ufacık görünüyor ve suratına sanki bir diş ağrısının sıkıntılı gölgesi düşüyor. Hasan Bey bana, buyur gelsene dedi. Yok, gideceğim. Akşama konuşuruz dedim. Bu da yabancı değil. Bizim 9 numarayı tuttu dedi. Çok güzel, hoş geldiniz dedim. Yeni komşuya elimi uzattım. Öpecekmiş gibi elime eğildi. Çekindim. Hasan Bey'e bakılırsa bu adam yabancı değilmiş. Çünkü 9 numaralı odayı tutmuş. Hasan Bey bunu bir han kahvesinde tanımış. Dinlemiş, başına gelenleri acımış, almış bizim apartmana getirmiş. Bu adamın elinden tarlalarını almışlar. Çok uğraşmış, kurtaramamış. Hakkını aramaya buraya gelmiş. Ben odaya girdiğim zaman Hasan Bey gene onun derdini dinliyormuş. Bu adama acımış ise ona yardım edebilirdi. Onu alıp buraya getirmek niçin anlamadım. Ertesi gün erkenden bu adam benim adama getirdi. Bak anlatsın da dinle. Başına ne işler getirmişler dedi. İçimden Hasan Bey'e kızdım. Bir tanınmadık adam bir iş anlatıyor. Doğru mu yalan mı bilmem. Doğru olup olmadığını anlamak için de oturup düşünecek zamanın yok. Hadi anladın ki doğrudur. Ne olacak? Buna bir yardımım olsa da dinlesem yanmam. Odama kadar da gelmişler. Baş ağrısı. Düşündüklerimi belli etmemek, güler yüz göstermek istedim. Ama becerebildim mi bilmem. Oturduk, kahve, cigara Hüseyin Bey işini anlatmaya başladı. İlkin can sıkıntısı ile ben onu dinleyemiyordum. Lakırdı biraz ilerleyince bu adama acımaya, onu daha iyi dinlemeye başladım. Hüseyin Bey etraflı, tafsilatlı anlattığı için o söylerken insan onun anlattığı hayatı yaşamaya, o tipleri karşısında görmeye, birlikte yürümeye koyuluyor. Hüseyin Bey Van taraflarından bir yerden imiş. Kendisi akıllı, zeki, olgun bir adam. Az çok okumuş. Amerika'ya kadar da gitmiş. İş aramış. Orada hısımlarından birinin yanında da bir zaman kalmış, sonra dönmüş. Gene kendi köyünde yaşamaya başlamış. Hüseyin Bey'in aslı Dersim'in Kürtleşmiş Kürtlerindenmiş. Kendisi Alevi. Bunlar kendilerinin Türk olduklarını, yakın zamanlara kadar da aralarında Türkçe konuştuklarını biliyorlar. Hüseyin Bey'in konuşuşu, suratı Ora Türklerine benziyor. Üstünde el terbiyesi izleri pek derin olarak görünüyor. Terbiyeli oturuyor. Bir odaya girse ayağa kalkıyor. Söz söylerken elini kımıldatmıyor. Sesini kımıldatmıyor. Kızmıyor, gülmüyor. Hep biteviyi anlatıyor. El terbiyesi töresi, din terbiyesine karışmış. Hüseyin Bey asrın bütün düşüncelerini, gidişini kaba taslak da olsa bilir bir adamdır. Ancak bu biliş onun ruhundaki ağırlığını silememiştir. Nasıl kendisi burada terbiyeli ise çocuklarını, karısını, uşaklarını da kendi karşısında böyle ister. Bilgi bahsinde Ayaşlı, bizim Hasan Bey, Şefik Bey, Haki Bey bu adamın yanında pek yayan kalırlar. Hüseyin Bey'in işi 10-12 yıldan beri sürünen, bu adamı da süründüren bir iş. Hüseyin Bey büyük muharebede muhacir olmuş, gerilere gelmiş. Muharebede yerleri yurt olduğu, dağıldığı için muharebeden sonra da onlara dönmek istememiş. Olduğu yerde milli emlaktan kendisine birkaç tarla vermişler. Kendisi de köylüden biraz tarla satın almış, ev yapmış, su getirmiş. Kendine bir yuva kurar gibi olunca kıskanmışlar. O köyde eski ağalardan olan vilayet idare katibi, yerliden olan mal müdürü, bir belediye azası, iskan müdürü bir olmuşlar. İlkin köylüye şikayet ettirmişler. O tutmayınca Hüseyin Bey'e verilen yerleri alıp başka muhacirlere vermişler. Şikayet, dava, vilayete, arzuhal, cevap, devlet şurası, temyiz mahkemesi, tekrar muhakeme, ev basmak, silah aramak, hapis, bir adam öldürülmüş. Hüseyin Bey öldürtmüş olacak. Yeniden hapis. Sonra halkı isyana teşvik ettiği için 2 seneye mahkum. 1,5 sene hapis. Hapisten çıkınca yeniden mahkeme. Hüseyin Bey tarlaları istiyor. Birisi demiş ki, bu böyle olmaz. Sen vazgeç bu davadan. Ben sana yeniden borçlanma yoluyla yer verdireyim ha. Olmaz mı? Olur. Madem ki siz öyle emir buyuruyorsunuz, ben sizin yüksek vicdanınıza teslim olmuşum. Olur. Hadi sen git bana bir istida getir. Yeniden borçlanma yoluyla Hüseyin Bey'e yer veriyorlar. Gene o köyde. Hüseyin Bey bu sefer de bu yeni tarlaları düzeltiyor, işe başlıyor. Yeniden emire basıyorlar, arıyorlar, bir tüfek bulunuyor. Birisi hükümete haber veriyor ki filan yerde çıkan isyan ve eşkıyalıkta Hüseyin Ağa da beraberdir. Şaki Kürt Hüseyin'in tutulup gönderilmesi için emirler veriliyor. Tutup hapse tıkılıyor. İşini de mahkemeye veriyorlar. Şahitler var. Sözleri birbirine pek uymasa da gene şahittir. Bir yandan bu iş olurken bir yandan da Hüseyin Bey'in tarlalarını alıp bir numune pamuk çiftliği yapmak isteniyor. Bunlar birbirlerinden ayrı dağınık 7-8 parça yerdir. Burada numune çiftliği olmaz. Deniliyorsa da sen bizden daha mı iyi biliyorsun diyorlar. İş gene düşüyor mahkemelere. Küçük memurun ağalarla birleşip çıkardığı tezvir, yalan dolanla kurulmuş bir mesele büyük memura gidince haysiyet, hükümetin nüfuzu meselesi olur. Hüseyin Bey işinde köy ağalığı ile küçük memurlukta birbirlerine karışıyor. Ben Hüseyin Bey'i dinlerken o vergi katiplerini, mal memurlarını, belediye azalarını sanki karşımda gördüm. Hüseyin Bey hesabına korktum, dinledim. Bir yardım yapabileceğimden değil, bir kitap okur gibi, bir resme bakar gibi. Yalnız Hüseyin Bey'in hikayesi uzadıkça gördüm ki Hasan Bey'in içi sıkılmaya başladı, suratı uzadı, gözleri süzüldü. Bunu görünce Hasan Bey'e biraz izlik olmak için Hüseyin Bey'e sözünü daha uzatacak sorular sormaya başladım. Hüseyin Bey'in her zaman yanında taşıdığı kara kaplı 3 büyük defter var. Bu defterlerde bu 10 senelik davanın ne kadar arzu halleri, layihaları, itirazları, hüküm suretleri, derkenarları, kararları, müzekkereleri, ne bileyim daha neleri varsa hepsi yazılmış. Hüseyin Bey birini dinler görünce bunları da okumaya başlıyor. Bu dava için ne sözler geçmiş ise bunların da hepsi hatırında. Bir yerini eğer unutursa biraz yukarıdan başlayıp onu da tamamlıyor. Hasan Bey'in esnemekten çeneleri yarılacak. Ben gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Benim uykum açıldı. Söz uzadıkça uzuyor. Ben sordukça daha çok dalanıyor. Günlerle sürecek gibi görünüyor. Yemek zamanı geldi, geçti. En sonunda Hasan Bey dayanamadı. Bana baksana dedi. Senin hikayen çok sürdü. Benim karnım acıktı. Kısa kes şunu da gidelim. Bunun da belki işi vardır. Yok, benim işim yok dedim. Bugün cuma. Bu söz üzerine Hasan Bey bir zaman daha sustu. Bu işleri anlatmak Hüseyin Bey'de hastalık olmuş. Başladı mı bitiremiyor. Söyledikçe söyleyeceği geliyor. Düşüp bayılıncaya kadar söyleyecek. Hele biraz da biri sorarsa Hasan Bey gene dayanamadı. Bey, yoldaşım. Amma da uzun oldu be. Kes şunu bir yerde. Dinleyende bir de bir iştah kalsın arkadaş. Sen bana bu kadar uzun anlatmadın da. Hadi kalk gidelim. Canım Hasan Bey niye sabırsızlanıyorsun? Bir şeyi dinledik. Bari sonunu alalım. Ne sonunu alacaksın işte? Almışlar tarlaları elinden. Sırtına da bir kara sürmüşler. İsyan etti demişler. Anlayacağın hepsi bu. Daha ne olacak? Orada kalsaymış kaza kurşunu ile de giderdi cennete. Kaçmış gelmiş. Anlayacağın hepsi bu. Ben ne bileyim? Sen dinle dedin. Şimdi de dinleme diyorsun. Dinle dedim ama bunun bu kadar uzun söyleyeceğini bilir miydim? Bana da anlattıydı ama kısa söylüyordu. Seni okumuş gördü de işi kökünden anlattı. Onlar gittikten sonra aynaya baktım. Benim de kulaklarım kızarmış. Hüseyin Bey'e acıdım. Bu adama ne demeli? Böyle uğraşa uğraşa günün birinde kendini anlatır, işini kurtarır mı? Eğer kurtarabilirse ona çalış demeli, arka vermeli. Eğer çıkaramazsa boş yere dağılıp çoluk çocuğu dağıtıp gidecek. Vazgeç, şimdiye kadar uğraştın olmadı. Bırak çek, başka yere git demeli. Bilmiyorum ki, kendisi bugüne kadar asıl davayı anlatamamış. Ancak benim anlatacağını ummadığım birkaç yerlerinde anlatabilmiş. Kendini kurtardığı yerlerde olmuş. Belki günün birinde bir adam çıkar, işi kavrar, bunu kurtarır. Hüseyin Bey'i bu işte didinmeye, uğraşmaya teşvik eden şeylerden biri mezhebi. Öteki de kendini çok haklı görmesi. Hakkın yeri bulacağına inanmasıdır. Her gün dilinde bu sözler dolaşıyor. Bir haktır diyorum. Hak yerde kalmaz. Ortaya çıkar diyorum. Hak yolunda çalışmak sevaptır. Benim hakkım olduğunu bir gün herkes görecek. O zaman isterlerse hepsi onların olsun. Ben mal aşıklısı değilim. Bana vali geç dedi, bir sözle geçtim. Gene de haklısın ama bırak desinler, bırakayım. Yoksa hakkımdır, bırakmam. Bu devlet boş değil. Elbet bir gün beni anlayacak biri çıkar, diyor. 10 yıl bir insan aklını fikrini bir işe verir, varını yolunu bu uğra korsa elbet biraz şaşırır. Hüseyin Bey'de de bu şaşkınlık var. Çok söylemesi bu şaşkınlıktan. Hasan Bey'e söyledim. Sen bu adamı buldun getirdin. Bari biraz da avut, buna bir iş bul. Bu kendini avutmazsa çıldırır. Hele bunu haki ortaya alırsa düpedüz deli olur, dedim. Bir gün Farkan'ın odasında Farkan'ın kaynanasını yalnız bulmuş. Dertleşmekten tutturup bir iki saat anlatmış. Şimdi kadın biraz da dost olduktan sonra ona "Aman yavrum!" diyor. Ben de çok söylerim. Ama senin gibi değil. Sen söylerken benim yüreğim daralıyor. Ne yapalım Valide Hanım? Bu bir haktır. Biz bunu kimseye söylemeyelim mi? Hak olup da ne olacak? Dağ başında tarla değil mi? Bari bir bağ bostan olsaydı. Bu kadar nefes tükettiğine değmez. Ne yapalım? Bizim geçinmemiz de bu yüzden olmuş. Tarlanın üstünde Hüseyin Bey'in geçinmesi bu yüzden diye yazılmamış ya. İstanbul'da bir dükkanın olsa beyler gibi geçinirsin. Hem de İstanbul gibi bir yerde oturmuş olursun. Bu dağ başında kurtulursun. Pek az zaman sonra Hüseyin Bey'i kimseler dinlemez oldu. Yalnız yeni verilecek arzu halleri Ayaşlı, Hasan Bey üçü oturup aralarında konuşuyorlar. Bu konuşmaların faydası da oldu. Bir kararı bozdurdular. Ayaşlı Hüseyin Bey kadar bilgili adam değildir. Ama görüşleri ondan çok keskindir. Bu iş eğer Ayaşlı'nın başına gelseydi o kendini ezdirmezdi. Bir yolunu bulur, işin içinden kolayca çıkardı. Şimdi bir dönüm noktası gelince hemen üçü oturup konuşuyorlar. Sonra Hüseyin Bey gidip çalışıyor. Eve Hasan Bey ile Hüseyin Bey ikisi beraber gelirler. Hüseyin Bey arkada, bir adım geride. Elinde aldıkları akşam lokması dem eve gelir hazırlar. Pişirir, içer, yer, keyiflerine bakarlar. Hüseyin Bey Ayaşlı'nın odasına, mutfağa, Hasan Bey'in odasına tıpkı bir tekkeye hizmet eder gibi hizmet eder. Hasan Bey'i de bir baba gibi sayar. Bölüm 12, sayfa 82. Akşam yemeğine Doktor Fahri'ye gitmiştim. Yemekten sonra onu hastaya götürdüler. Yalnız kaldım. Biraz bekledim. Kitapları karıştırdım. Doktor gelmedi. Eve döndüm. Bizim dairemiz her vakit sesli, gürültülüdür. Yalnız bu gece bana sessiz geldi. Mutfağa doğru gittim. Halide viski bardaklarını yıkayıp hazırlıyordu. Sen eve gitmemişsin, dedim. Gitmedim. Turan Hanım'ın hizmetçisi hastalanmış, onun yerine bakıyorum. Sen gece gündüz işlemeye dayanabilir misin? Ben artık işi bırakıyorum, dedi. Ne demek? Ya sizin haberiniz yok. Rasim geldi, bir oda tutacak. Çocuk doğuncaya kadar da bakacak. Ya gözün aydın, herifi yola getirdin demek. Aman yere batsın, onu kandıracağım. O alsın çocuğunu benim başımdan da. Vazgeç bu kafadan, seni nikah etsin. Beni nikah edecek, buldun adamını. Ben ona güvenemem ki. Niçin güvenemiyorsun? Bak o da tutacak diyorsun. O da tutsun, ona inanır mıyım? Yarın beni iki çocukla sokak ortasında bırakır giderse, bırakacak olsa şimdi bırakırdı. Bak çocuğunu nasıl arıyor. Ha, aradı. Benim edepsizliğime bereket. Korkmasını da bak. İyi ya, bugün nasıl korkutuyorsan o gün de korkutursun. Öyle karılık kocalık olur mu? Hep ben onun arkasından mı koşacağım? Uzun etme. Bir oğlan bulmuşsun. Kendini ona yamamaya bak. Ha, ona yalvaracağım. O bana yalvarsın. Onun karnında çocuk yok. Halide karnına bir yumruk attı. Ne yapıyorsun, deli misin, dedim. Geberemedi ki kurtulayım dedi. Hayırlı bir şey olsa şimdiye kadar ölürdü. Ben senin gibi hain ana görmedim dedim. Çocuk senin karnında değil de sana öyle gelir dedi.
Ayrım sonu.